İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 87. Dolly, zavallı yavrum, seni anlıyorum ama sinirlenme. Onur'un öylesine kırılmış, öyle kızgınsın ki gerçeği göremiyorsun. Dolly sustu. İkisi de bir süre sustular. Ne yapayım? Düşün, ana, yardım et bana. Çok düşündüm ama bir çıkar yol bulamıyorum. Anna'nın elinden, uydurmaktan başka bir çare gelmiyordu. Ama yüreği, yengesinin her sözüne, yüzündeki her anlama doğrudan yanıt veriyordu. Sana ancak bir tek şey söyleyebilirim, diye söze başladı Anna. Ben onun kardeşiyim. Onun huyunu, her şeyi, kesinlikle her şeyi unutabilme yeteneği olduğunu bilirim. Eliyle alnını gösterdi. Bu yetenek, heyecanlı anların ama aynı zamanda da içtenlikle pişmanlığının nedenidir. Yaptığı davranışa ne inanabiliyor ne de bunu anlayabiliyor. Hayır, bunu anlıyor, anlıyordu, diye sözünü kesti Dolly. Ama ya beni unutuyorsun, beni avutur mu bu? Dinle. Benimle konuşurken sana itiraf edeyim ki durumun ne denli korkunç olduğunu düşünmemiştim. Yalnızca onu ve yıkılmış aileyi görüyordum. Sana da acımıştım. Ama değer verdiğim bir kadın olarak bana anlattıklarından sonra olayları başka gözle görmeye başladım. Ne denli acı çektiğini görüyorum. Sana nasıl acıdığımı anlatamam. Ama Dolly, canım, acılarını çok iyi anlıyor olsam bile yine de anlamadığım bir şey var. Ona karşı duyduğum sevginin derecesini bilmiyorum. Bunu ancak sen bilebilirsin. İçinde onu bağışlayacak kadar sevgi olup olmadığını ancak sen bilirsin. Eğer varsa onu bağışla. Hayır, diye söze başladı Dolly. Ama Anna yeniden elini öperek sözünü kesti. Dünyayı senden daha iyi tanıyorum, dedi. Steve'a benzeyen erkekleri, olaylara bakış açılarını bilirim. Öteki kadına senden söz ettiğini mi söylüyordun? Yo, erkekler ihanet edebilirler ama evleri, aileleri onlarca kutsaldır. Bu kadınları küçümserler ve aileden uzak tutarlar. Bu kadınlarla evleri arasında bir sınır çizerler. Nedenini bilmem ancak bu böyledir. Ama o kadını öptü. Dur sevgili Dolly'ciğim. Steve'a sana aşık olduğunda da gördüm. Bize geldiğinde senden söz ederken ağladığını anımsıyorum. Onun için bir şiir, bir ideal olduğunu biliyorum. Ayrıca seninle yaşadıkça onun gözünde daha da büyüdüğünü biliyorum. Her an Dolly çok mükemmel bir kadındır dediğinde ona takılırdık. Sen onun için hep tapılacak bir kadın oldun ve öyle kaldın. Bu coşku ruhtan gelmez. Peki ya bu coşku yinelenirse? Peki hala olabilir bu. Sen olsan bağışlar mıydın? Bilmem. Bir şey diyemem. Yapabilirim, dedi Anna düşünerek. Durumu gözünün önüne getiriyor, bir karara varmaya çalışıyordu. Evet, yaparım, dedi sonunda. Bağışlardım ama durum artık aynı olmazdı. Evet, ama bağışlardım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bağışlardım ben. Dolly, kendisine sık sık sorduğu bir soruya yanıt verirmiş gibi ansızın, evet kuşkusuz, diye heyecanla sözünü kesti. Yoksa bu bir bağışlama olmaz. İnsan bağışlayınca her şeyi bağışlamalı. Peki, hadi seni odana götüreyim. Ayağa kalktı, Anna'ya sarılıp öptü. Canım, burada olmandan öyle mutluyum ki kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha iyi. 20. Anna o gün evinde, yani Oblonskiler'de kaldı. Geldiğini öğrenen birkaç tanıdığı gelince bile onları kabul etmedi. Bütün sabahı Dolly ve çocuklarıyla geçirdi. Ağabeyine küçük bir not yollayıp akşam yemeği için eve gelmesini rica etti yalnızca. Gel, Tanrı yüce gönüllüdür, diye yazdı. Oblonski akşam yemeğini evde yedi. Şundan bundan konuşuldu. Dolly konuşurken onunla senle benle oldu. Son zamanlarda hiç böyle yapmamıştı. Karı koca birbirlerine biraz soğuk davranıyorlardı ama ayrılık söz konusu değildi artık. Stepan Arkadievich bir bir açıklama yapılabileceğini, uzlaşma olabileceğini sanıyordu. Yemekten hemen sonra Kitty geldi. Anna Karenina'yı pek az tanıyordu. Bu yüzden de Petersburg sosyetesinde iyiliğinden çok söz edilen bu kadının kendisini nasıl karşılayacağını düşünerek ablasının evine gelirken korkuyordu biraz. Ama hemen Anna Arkadievna'nın kendisinden hoşlandığını fark etti. Anna hiç kuşkusuz Kitty'nin güzelliğine, gençliğine hayran kalmıştı. Kitty, çoğunlukla genç kızların kendilerinden daha yaşlı, evli kadınlara gösterdikleri sevgiyle şimdiden sevdiği bu kadının güzelliğinin öylesine etkisinde kalmıştı ki kendini toparlamaya zaman bulamamıştı. Anna'yı gören, onun sosyeteden bir kadın ve 8 yaşındaki bir çocuğun annesi olduğunu düşünemezdi. Hareketlerindeki esneklik, cildinin tazeliği ve canlılığı, Kitty'nin ilgisini çeken ve onu etkileyen gözlerinin ciddi, kimi zaman da hüzünlü anlamı olmasa 20 yaşlarında bir genç kız gibi görünürdü. Kitty, Anna'nın çok sade, içtenlik dolu biri olduğunu, ancak ayrı ve daha üstün bir dünyaya, karmaşık, erişilmez ilgiler dünyasına ait olduğunu seziyordu. Yemekten sonra Dolly yemek salonundan çıkınca Anna hemen kalkıp sigarasını yakmakta olan ağabeyine yaklaştı, gözlerini neşeyle kırparak bakışlarıyla kapıyı gösterdi. Steve'a, dedi. Git, Tanrı yardımcın olsun. Stepan anladı, sigarasını bıraktı ve kapının ardından yok oldu. Stepan Arkadievich çıkınca Anna çocukların arasına oturduğu kanepeye döndü. Çocuklar annelerinin bu halayı sevdiğini görerek ya da onda özel bir çekicilik bularak önce iki büyük ardından iki küçüğü yemek biter bitmez bu yeni halaya yapıştılar ve hiç ayrılmadılar ondan. Onun çok yakınında oturmaya çalışıyorlardı. Ona durmadan dokunuyorlar, elini öpüyorlar, yüzükleriyle ya da giysisinin kırımlarıyla oynuyorlardı. Hadi bakalım deminki gibi oturalım dedi Anna Arkadyevna yerine yerleşerek. Grisha hemen gururlu ve mutlu bir şekilde başını elinin altına sokuyor, yüzünü giysisine dayıyordu. Peki gelecek balo ne zaman diye sordu Kitty. Önümüzdeki hafta güzel bir balo olacak şu sürekli eğlenilen balolardan. Böyle balolar oluyor mu dedi Anna cilveli cilveli. Garip ama oluyor. Babriş evlerde böyle olur hep. Neşeli geçer. Nikitinlerde de. Ama Meşkovlarda insanın canı sıkılır hep. Fark etmediniz mi? Hayır yavrum. Bana göre bütün balolar neşelidir dedi Anna. Kitty kendisi için kapalı olan bu özel dünyayı gözlerinde canlandırabiliyordu ancak. Benim için az ya da çok neşeli ve sıkıcı balolar vardır. Bir balo sizin için nasıl sıkıcı olabilir ki? Benim için neden sıkıcı olmasın diye sordu Anna. Kitty Anna'nın vereceği yanıtı sezdiğini anladı. Çünkü siz hep en güzelisiniz baloların. Anna kolayca heyecanlanırdı. Kızararak öncelikle böyle değilim dedi. Sonra böyle olduğunu kabul etsek bile bunun fazla bir önemi yok. Bu baloya gidecek misiniz diye sordu Kitty. Başka türlü yapmam olanaksız sanırım. Gel şunu al dedi Tanya'ya. Küçük kız onun uzun parmaklarından birinden bol gelen bir yüzüğü çıkarıyordu. Gelirseniz çok sevinirim. Sizi baloda görmeyi öyle istiyorum ki. En azından oraya gitmek zorunda kalırsam bunun sizi memnun edeceğini düşünerek avunurum. Grisha lütfen saçlarıma dokunma. Zaten karmakarışık oldu. Küçük oğlanın oynadığı bir perçemi düzeltti. Sizi baloda mor bir giysiyle düşünüyorum dedi Kitty. Neden mor diye sordu Anna gülümseyerek. Hadi çocuklar gidin gidin. Duyuyor musunuz Bayan Hull sizi çağırıyor. Dedi çocukları itip yemek salonuna yollayarak. Beni bu baloda neden görmeyi istediğinizi biliyorum ben. Bu sizin için çok önemli bir olay ve siz de herkesin orada olmasını, bu baloya katılmasını istiyorsunuz. Evet, nereden biliyorsunuz? Anna, ne mutlu çağ diye sürdürdü. İsviçre dağlarını kaplayan, çocukluğu izleyen o mutlu dönemde arasından her şey görünen o mavi sise benzeyen sise hala görür gibiyim. Mutluluk ve neşe dolu o uçsuz bucaksız ufku, gittikçe daralan, aydınlık ve büyü dolu olsa bile korkuyla dolu bir neşeyle yürünen o yolu anımsıyorum. Bu yoldan kimler geçmedi ki? Kitty sessizce gülümsedi. Demek o da buradan geçmiş. Bütün yaşamını öğrenmeyi öyle isterdim ki diye düşünüyordu. Alexey Alexandrovich'in fazla duygusal olmadığını anımsayarak. Evet haberim var. Stepan bana bundan söz etmişti. Sizi kutlarım. Ronski'yi çok beğeniyorum diye sürdürdü Anna. Ona garda rastladım. Kitty kızararak ya orada mıydı diye sordu. Neyse Stepan ne söyledi size? Gevezelik ettik. Bu iş olursa çok sevineceğim. Dün Ronski'nin annesiyle yolculuk yaptım. Durmadan oğlundan söz etti bana. Çok seviyor onu. Annelerin neden yanlı davrandıklarını bilirim ancak. Peki annesi ne anlattı size? O pek çok şey. Onun sevgili oğlu olduğunu biliyorum. Ama çok kibar biri olduğu belli. Örneğin bana bütün servetini babasına vermek istediğini anlattı. Küçücük bir çocukken çok büyük bir yüreklilik göstererek boğulmak üzere olan bir kadını kurtarmış. Kısacası gerçek bir kahraman o dedi Anna gülümseyerek. Anna onun garda verdiği 200 rubleyi anımsadı ama bundan söz etmedi. Ronski'nin neden böyle davrandığını bilmiyordu. O görünümü anımsamak hiç de hoş değildi. Bu olaya fazlaca karıştığını hissediyor, buna canı sıkılıyordu. Bayan Vronski evine gitmem için çok rica etti diye sürdürdü Anna. Onunla görüşmek beni mutlu edecek. Yarın ziyaretine gideceğim. Ama Steve epeydir Dorin'in yanında. Tanrı'ya şükür diye ekledi konuyu değiştirerek. Kalktı ama Kitty onun sıkıldığını sandı. Çocuklar çaylarını içtikten sonra halaları Anna'nın yanına koştular. Hayır önce ben diye bağırıyorlardı. Hep birlikte dedi Anna gülümseyerek. Sonra neşeyle çığlık atıp birbirleriyle itiş kakış gelen çocukları karşılamaya koştu. 21. Dolly çay için odasından çıktı. Stepan Arkadyevich görünmemişti. Karısının odasındaki öteki kapıdan çıkmış olmalıydı. Yukarıda üşütmenden korkarım dedi Dolly Anna'ya. Seni aşağıya almak istiyorum. Birbirimize daha yakın oluruz. Yo rica ederim benim için tasalanmayın dedi Anna. Dolly'nin yüzüne dikkatle bakıp barışıp barışmadıklarını anlamaya çalıştı. Burası aydınlık. Sana diyorum ben her yerde her zaman bir köstebek gibi uyurum. Stepan Arkadyevich birden çalışma odasından çıkarak karısına ne var diye sordu. Kitty ile Anna sesinin tonundan barışmış olduklarını anladılar. Anna'yı aşağıya almak istiyorum ama perdeleri takmak gerekiyor. Bunu kimse yapamaz, benim yapmam gerek diye yanıt verdi Dolly. Anna onun sakin ve soğuk ses tonunu duyunca barışıp barışmadıklarını Tanrı bilir diye düşündü. Ah Dolly neden hep işleri karıştırıyorsun dedi kocası. Tamam şu perdelerle ben ilgilenirim. Evet barışmış olmalılar diye düşündü Anna. Evet nasıl yapacağını iyi biliyorum dedi Dolly. Matyo'ya yapamayacağı şeyi yapmasını söyleyeceksin. Bu arada sen de sıvışacaksın. O da işleri karıştıracak. Bunu söylerken yüzünde her zamanki alaycı gülümsemesi beliriyordu. Barışmışlar iyice. Evet, barışmışlar. Tanrı'ya şükür, dedi Anna kendi kendine. Ardından yaptığı işi sevinerek Dolly'ye yaklaştı ve onu kucakladı. Stepan Arkadievich hafifçe gülümseyerek karısına, "Yo, olmaz. Matyo'ya neden bu kadar haksızlık ediyorsun?" dedi. Dolly akşam boyunca kocasına her zamanki gibi biraz alaycı davrandı. Stepan Arkadievich de mutlu ve neşeliydi. Bağışlandığı için değil de suçunu unuttuğundan böyle davranıyordu. Saat 9.30'a doğru Oblonskiler masanın başında tatlı tatlı ve koyu bir konuşmaya daldıkları sırada konuşmaları aslında çok sıradan görünen ama nedense o anda herkese garip gelen bir olayla kesildi. Petersburg'daki ortak tanıdıklarından söz ederlerken Anna birden kalktı. "Bu resim albümümde var. Bundan yararlanıp size Sergio evimi göstereyim," dedi. Anacı bir gururla gülümseyerek. Her zaman saat 10'da oğluna iyi geceler der, hatta çoğu kez baloya gitmeden önce onu uyuturdu. Çocuğundan ayrı kaldığı için birden hüzünlendi. Başka şeylerden söz etseler bile kıvırcık saçlı olduğunu düşünmeden edemiyordu. Çocuğun fotoğrafına bakmak, ondan söz etmek istiyordu Anna. İlk bahaneyi öne sürerek kalktı, kararlı adımlarla albümü aramaya gitti. Odasına giren merdiven, giriş holü görevi yapan ısıtılmış küçük bir koridora açılıyordu. Tam salondan çıkacağı anda küçük salonun zili çaldı. "Kim olabilir?" dedi Dolly. "Beni almaya gelmişlerdir. Bir yabancıya göre çok geç oldu," dedi Kitty. "Belki de bana belgeleri getirmişlerdir," dedi Stepan Arkadievich. Anna merdivenin önünden geçerken uşak ziyaretçiyi bildirmek için yukarı çıkıyordu. Gelen adam lambanın yakınında duruyordu. Anna aşağı bakınca Ronski'yi tanıdı. İçini sevinçle karışık bir korku kapladı. Ronski pardesüsüyle duruyor, cebinden bir şey çıkarıyordu. Anna merdivenin ortasında olduğundan Ronski başını kaldırdı, onu gördü, yüzünde korkulu, sıkıntılı bir anlam belirdi. Anna başını hafifçe eğip geçti. Çok geçmeden Stepan Arkadievich'in genç adamı davet eden yüksek sesini duydu. Subayın daha alçak, daha tatlı, daha sakin sesi girmek istemediğini söylüyordu. Anna elinde albümle geri döndüğünde Ronski çoktan gitmişti. Stepan Arkadievich de Ronski'nin yarın bir kadın sanatçı için verilecek bir akşam yemeği konusunda bilgi vermeye geldiğini söyledi. İçeri kesinlikle girmek istemedi. Ne saçmalık, diye ekledi Stepan Arkadievich. Kitty kızardı. Ronski'nin neden geldiğini ve neden içeri girmek istemediğini yalnız kendisinin bildiğini düşünüyordu. Bize gitmiş olmalı diye düşünüyordu. Bizi bulamayınca benim burada olduğumu düşünmüştür. Geç olduğu ve Anna da burada olduğu için içeri girmek istemedi. Herkes konuşmadan birbirine baktı. Anna'nın albümünü incelediler. Bir erkeğin saat 9.30'da tasarlanan bir yemek konusunda bilgi vermek için gelmesi ve içeri girmek istememesinde olağanüstü ve garip bir durum yoktu. Ama yine de bunu garip karşıladılar. Özellikle bu durum Anna üzerinde kötü bir etki yarattı. 22. Kitty ve annesi ışık içinde kıyılarında yeşil bitkiler, kırmızı giysili, saçları pudralı uşaklar dizilmiş büyük merdiveni çıkarken balo az önce başlamıştı. Salonlardan bir arı kovanına benzeyen düzenli uğultular geliyordu. Bitkilerin arasındaki sahanlıkta kadınlar aynada giysilerine ve saçlarına son bir kez göz attıkları sırada salonda ilk valsi çalmaya başlayan orkestranın kemanları belirgin olarak duyuldu. Aynanın önünde kırarmış şakaklarını düzelten, çevreye keskin bir koku saçan, fraklı, ufak tefek yaşlı bir adam merdivende gelenlerle karşılaştı. Tanımadığı Kitty'ye hayran hayran bakarak onlara yol verdi. Yaşlı Prens Çarbatski'nin çaylaklar adını verdiği bu kibarlar dünyası gençlerinden sakalsız bir delikanlı, önü açık yeleğiyle yürürken beyaz kravatını son kez düzeltiyordu. Bu bayanları selamladı, sonra Kitty'yi kadril dansı yapmak üzere davet etti. Birinci kadril Vronski'ye söz verdiğinden ikincisi için delikanlıyla anlaştı Kitty. Eldivenlerini ilikleyen bir subay onlara yol verdi. Bıyığını burarak pembe giysisiyle pek sevimli olan Kitty'ye hayran hayran baktı. Tuvaleti, saçı ve bütün balo hazırlıkları Kitty'yi çok uğraştırmış, üzmüş olsa bile pembe tülden astarlı süslü giysisi içinde sanki tuvaletinin bütün küçük gülleri, dantelleri ve ayrıntılarıyla tanıdıklarının bir an bile ilgisini çekmek istemiyormuş da bu türler danteller içinde doğmuş gibi bir gül ve yapraklarla süslü kabarık saçlarıyla baloya rahatça, sade bir şekilde giriyordu. Prenses baloya girmeden önce Kitty'nin beline ipek bir kurdele bağlamak isteyince genç kız biraz çekindi, üzerindeki her şeyin değerli ve kusursuz olduğunu, dokunulmaması gerektiğini hissediyordu. Kitty en mutlu günlerinden birindeydi. Giysisi onu hiç rahatsız etmiyor, dantel pelerini eşsiz bir biçimde dökülüyor, küçük güller sıkı sıkı duruyor, yüksek topuklu pembe ayakkabıları ayaklarını sıkmadan tatlı bir biçimde sarıyordu. Sarı saçlarını ayıran çizgi dümdüzdü. Küçük elini saran uzun eldiveninin üç düğmesi güzelce iliklenmişti. Madalyonunun kara ipek kurdelesi boynunu zarif bir biçimde sarıyordu. Bu küçük kadife kurdele çok güzeldi. Kitty aynada ona bakarken bütün güzelliğini görüyordu. İnsan gerektiğinde öteki şeylerle ilgili diyecek bir şeyler bulabilirdi. Ama kadife kurdele her tür eleştirinin üstündeydi. Kitty balo salonuna girerken aynadan kendisine hafifçe gülümsedi. Çıplak omuzlarında ve kollarında bir mermer serinliği hissediyor, bu duygudan özellikle çok hoşlanıyordu. Gözleri parlıyor, pembe dudakları ile elinde olmadan gülümsüyor, çok güzel olduğunu anlıyordu. Salona girer girmez baştan aşağı tüllerle, kurdele, dantel ve kadifelerle örtülü, dansa çağrılmayı bekleyen kadınların yanına gitmeye zaman bulamadan biri gelip onu valse davet etti. Bu erkek balo aşama sırasına göre en iyi kavalye, kotiyon dansının ünlü yöneticisi, soylular dünyasının protokol başkanı, yakışıklı, kibar, evli biri olan Yegor Korsunski'ydi. Az önce ilk valsi yaptığı Kontes Balina'nın yanından ayrılmıştı. Dans etmeye başlayan birkaç çifte bakarken içeri girmekte olan Kitty'yi görmüştü. Yalnız kotiyon dansı yöneticilerine özgü belirgin bir rahatlıkla ona doğru koştu. Davet bile etmeden selam vererek kolunu ince belinde doladı. Kitty yelpazesini birisine vermek üzere döndü. Ev sahibesi gülümseyerek yelpazeyi aldı. Korsunski onu kollarıyla sararken "Erken gelmekle iyi ettiniz," dedi. "Geç gelme modasını hiç tutmuyorum." Kitty sol elini kavalyesinin omzuna koydu. Pembe papuçlu küçük ayakları ölçülü ve hafif bir biçimde parlak parkede kaymaya başladı. Valsin ilk dönüşlerini ağır ağır yaparken Korsunski "İnsan sizinle vals yaparken dinleniyor," dedi. "Çok hoş." Sonra aşağı yukarı dans ettiği bütün kadınlara söylediği sözü yineledi. Ne hafiflik, ne düzgünlük. Bu gönül okşayıcı söz Kitty'yi gülümsetti. Kavalyesinin omzu üzerinden salonu incelemeye başladı. Artık bütün yüzlerin birbirine karışarak tek bir yüz gibi göründüğü sosyeteye ilk kez giren bir kız gibi değildi Kitty. Balolarda her zaman aynı yüzleri bulmaktan bıkan, onlarla karşılaşmayı sıkıcı bulan biri de değildi. Bu ikisi arasında duruyor, zevkle seyrediyordu insanları. Salonun solundaki bir köşede sosyete seçkinlerinin toplandığını görüyordu. Aralarında Korsunski'nin karısı, çok açık giyinmiş ev sahibi güzel Lidi, dazlak kafası ile en parlak topluluğun ortasında dikkat çekmek isteyen Kirivin vardı. Gençler yaklaşmayı göze alamadan bu ayrıcalıklı topluluğa imrenerek bakıyorlardı. Kitty, içlerinde Stiva'yı, yanında da her zaman zarif olan kara kadife giysileriyle Anna'yı fark etti. O da oradaydı. Kitty, Lemini başından savdığından beri Vronsky'yi görmemişti. Uzaktan görür görmez delikanlıyı fark etti. Vronsky ona bakıyordu. Biraz yorulan Korsunski, "Bir kez daha dönelim, yorulmadınız ya," diye önerdi. "Hayır, sağ olun. Sizi nereye bırakayım? Galiba Bayan Karenina burada. Beni onun yanına götürün." "Elbette." Korsunski salonun sol köşesindeki topluluğa doğru adımlarını yavaşlatarak dönmeye başladı. "Bağışlayın bayanlar," diyordu durmadan. Danteller, tüller, kurdeleler arasında bir tüye bile dokunmadan kıvrılarak ustaca gidiyordu. Kitty'yi öyle ansızın durdurdu ki yelpaze gibi kıvrılmış giysisi Kirivin'in dizlerini örttü ve Kitty'nin nakışlı çoraplarından ince bacakları göründü. Korsunski Kitty'yi selamladı, doğruldu, Anna Karenina'ya götürmek için elini uzattı. Kıpkırmızı kesilen Kitty, etekliğini Kirivin'in dizlerinden kurtardı, biraz dönerek bakışlarıyla Anna'yı aradı. Anna, Kitty'nin düşünmüş olduğu gibi mor giysi değil de siyah kadifeden, fil dişinden oyulmuş gibi duran güzel omuzlarını, göğsünü, yuvarlak kollarını, ince bileklerini açıkta bırakan işlemeli, çok açık bir giysi giyiyordu. Giysi baştan sona Venedik taşlarıyla kaplıydı. Kara saçlarının üstüne gösterişsiz bir menekşe demeti yerleştirilmişti. Aynı demetten kemer olarak kullanılan kare kurdeleye de iliştirilmişti. Saç biçimi sadeydi. Ensede ve şakaklarda kısa bukleler bırakılmıştı. Boynunda ince bir kolye vardı. Kitty Anna'yı her gün görüyor, onu seviyordu. Ama onu hep mor tuvaleti içinde gözlerinin önüne getiriyordu. Şimdi karalar içinde görünce ansızın hiç beklemediği bir görünümde ortaya çıkan arkadaşının güzelliğinin iyice farkına varamadığını anlattı. Kitty, Anna'nın morlar içinde olamayacağını, güzelliğinin ise kesinlikle tuvaletine hiçbir zaman bağımlı olmadığını, süs eşyasının onun için önemsiz olduğuna, bol dantelli kara giysisinin yalnızca bedenini sardığını, neşeli ya da canlı olmasına karşın sade, doğal ve ince göründüğünü anladı. Her zaman olduğu gibi ayakta dimdik duruyordu Anna. Kitty, onun bulunduğu topluluğa yaklaştığı zaman Anna ev sahibiyle konuşuyordu. Anna kendisine sorulduğu kuşku götürmeyen bir soruya yanıt vererek, "Yo, ilk adımı ben atmazdım," diyordu. Omuzlarını kaldırarak, "Yine de anlamıyorum," diye sürdürdü. Kitty'yi görünce onu hemen koruyucu bir gülümsemeyle karşıladı. Kadınlara özgü o hızlı bakışlarla genç kızın tuvaletini ayrıntılarıyla inceleyiverdi hemen. Sonra başını Kitty'ye hafifçe eğerek onun çok güzel olduğunu anlatmış oldu. Salonda dans ederek girişinizi yaptınız, dedi. Korsunski hiç görmediği Anna Arkadyevna'yı selamlayarak, benim en sadık dans eşlerimden biridir, diye yanıt verdi. Prensesin bulunduğu balo her zaman canlı ve neşeli geçer. Bir vals yapar mısınız Anna Arkadyevna, dedi eğilerek. Demek tanışıyorsunuz, diye sordu ev sahibi. Bizi kim tanımaz ki? Karım ve beni herkes tanır, dedi Korsunski. Bir valse ne dersiniz Anna Arkadyevna? Kendimi bağışık tutabilirsem dans etmeyeyim, dedi Anna. Ama bugün yapamazsınız bunu, dedi Korsunski. Tam o anda Vronski yaklaştı. Anna onu görünce elini Korsunski'nin omzuna koydu. Eh madem ki bugün danstan kaçmam olanaksız, dans edelim, dedi. Anna'nın Vronski'nin selamına bilerek karşılık vermediğini fark eden Kitty, neden ona ters davranıyor diye düşündü. Vronski Kitty'ye yaklaştı, ona ilk kadril için vermiş olduğu sözü anımsattı. Günlerden beri onu görme zevkine eremediği için üzüntülerini bildirdi. Onunla konuşurken Anna'nın vals yapışına hayran hayran bakıyordu Kitty. Vronski ile dans etmeyi umuyordu ama genç adam onu dansa kaldırmadı. Bu da Kitty'yi çok şaşırttı. Bunun üzerine genç adam kısararak onu davet etti ama ince beline sarılır sarılmaz ve ilk adımını atar atmaz müzik sustu. Yüzleri birbirine çok yakındı. Kitty karşısındakine aşk dolu bakışlarla baktı ama Vronski buna kayıtsız kaldı. O günden epey sonra o anın etkisi, anısı, giderilmesi olanaksız bir utançla yüreğini parçalayarak Kitty'yi rahatsız etti. Korsunski salonun öbür başında önüne çıkan ilk genç kızı yakalayıp dans etmeye başlarken "Pardon, pardon, vals!" diye bağırıyordu. 23. Vronski Kitty ile birkaç kez vals yaptı. Sonra onu annesinin yanına götürdü. Kitty, Bayan Nordstone'la birkaç söz edemeden Vronski iç kadril için onu almaya geldi. Dans boyunca pek önemli bir şey konuşmadılar. Konuşmalar sıradan konular üzerine yapılmıştı. Korsunski ile karısından söz ettiler. Vronski onlara 40 yaşında sevimli çocuklar diye ad takmıştı. Yakında düzenlenmesi gereken Sosyete Komite Tiyatrosu'ndan söz ettiler. Vronski ona Levin'in burada olup olmadığını sorarak ondan hoşlandığını eklediği zaman Kitty çok duygulanmıştı. Ama Kitty kadril dansına bel bağlamıyordu hiç. Yüreği çarparak Kotyon'u bekliyordu. Kadril yaparlarken Vronski Kitty'yi Kotyon dansına davet etmedi. Ama genç kızı buna kızmadı. Önceki bütün balolarda olduğu gibi yine onunla bu dansı yapacağından emindi. Bu dansı başkasına söz verdiğini söyleyerek 5 kişinin çağrısını geri çevirmişti. Balo başından son kadrile dek Kitty için renkler, sesler ve hareketlerle pırıl pırıl bir düş oldu. Çok yorulup da kesinlikle dinlenmek zorunda kalması dışında hiç durmadan dans etti. Ama geri çeviremediği kısa boylu bir gençle son kadrili yaparken Vronski ve Anna ile yüz yüze geldi. Anna'yı balonun başından beri görmemişti. Genç kadın ona birden çok farklı, ummadığı bir biçimde göründü bir yeniden. Kitty arkadaşının deneyimlerinden çok iyi bildiği ve genel olarak insanı başarıya götüren o istek uyandırma duygusuna kapıldığını sandı. Anna'nın çevresinde yarattığı hayranlıktan sarhoş olduğunu görüyordu. Kitty bu duyguyu yaratan biri olduğundan onu iyi biliyor, Anna'da da bunun belirtilerini gördüğünü sanıyordu. Genç kadının gözlerinde yanan titrek ve ateşli parıltıları, dudaklarında beliren gülümseyişi ve davranışlarındaki güveni, inceliği görüyordu. Bütün bunları kimin için yapıyor, herkese mi, yalnızca birine mi diye düşünüyordu. Kendisiyle dans etmekte olduğu ve başını kaçırdığı için konuşmayı nasıl sürdüreceğini bilemeyen genç adamın yardımına koşmayan Kitty, dans edenlerin tümünü bazen halkalı dansa, bazen de ard arda dizerek zincir dansına sürükleyen Korsunski'nin tiz ve buyurgan bağırışlarını İslam dışı uyarak Anna'yı gözlüyor, yüreği gittikçe daha da çok daralıyordu. Hayır, onu coşturan kalabalığın coşkusu değil, bir tek kişinin hayranlığı ama kimin, o olabilir mi acaba diye düşünüyordu. Vronski'nin Anna ile birlikte olduğu her zaman genç kadının gözleri neşeli pırıltılarla parlıyor, kırmızı dudaklarında mutlu bir gülümseme beliriyordu. Elinde olmadan yüz çizgilerinde beliren sevinci göstermemek için büyük çaba gösteriyormuş gibiydi. Ya Vronski? Kitty ona bakıyor, dehşete kapılıyordu. Anna'nın yüzünde açıkça gördüğü şeyi dans eşinin yüzünde de aynen gördü. Genç adamın her zaman gösterdiği kayıtsızlık, aldırmazlık, rahat ve güvenli davranış nereye gitmişti? O anda dans eşiyle her konuştuğunda ayaklarına kapanmak istercesine başını öne eğiyor, bakışlarından bağlılık ve korku okunuyordu. Genç adam sanki sizi kırmak istemiyorum ama kendimi kurtarmak istiyorum ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum der gibiydi. Kitty o ana denk genç adamın yüzünde şu anda görmüş olduğu gibi bir anlam görmemişti hiç. Vronski ve Anna ortak ahbaplarından söz ediyorlardı. Konuşmaları çok sıradan olsa da Kitty'ye söyledikleri her sözün onların ve kendi yazgısı üzerinde kesin bir etkisi varmış gibi geliyordu. Garip ama gerçekten de Fransızcasını gülünç buldukları Ivan Ivanoviç'ten, evliliklerini ayıpladıkları Matmazel Yeletskaya'dan söz ediyorlardı. Bu sıradan sözler Kitty'nin de farkına vardığı gibi onlar için çok özel anlamlar taşıyordu. Şaşkınlık içinde olan Kitty her şeyi bir sis perdesi arasından görüyormuş gibiydi. Balo, çağrılılar, her şey ona göre karmakarışıktı. Onu ayakta tutabilmek, gerektiği gibi davranmaya zorlamak, yani dans etmeye, sorulara yanıt vermeye, konuşmaya, hatta gülümsemeye zorlamak için aldığı eğitimin bütün gücüne dayanması gerekiyordu. Ama kotyon dansından önce iskemleler yerleştirilirken birkaç çift büyük salondan doğru yürüdüğü sırada genç kız büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Beş kavaleyi geri çevirmişti ve şimdi ise katyon dansı yapamıyordu. Hatta birinin gelip onu davet etmesi bile olanaksızdı. Çünkü her zaman çok ilgi çektiğinden hiç kimse onun hala peylenmemiş olduğunu düşünemezdi. Annesine acı çektiğini, eve gitmek istediğini söylemeyi çok isterdi. Ama bunu göze alamıyordu. Yıkıldığını hissediyordu ki. Küçük salonun dibine doğru yürüdü. Kendini bir iskemleye bıraktı. Hafif giysisi ince belinin çevresinde havaya kalktı. Sol kolu güçsüzce aşağı düşerek pembe iç etekliğinin kıvrımları arasından bacağına yapıştı. Kitty öteki eliyle yelpazesini tutuyor, zaman zaman hızlı ve sinirli hareketlerle yanan yüzünü yelpazeliyordu. Otun üzerine yeni konmuş, uçmaya hazır bir kelebek gibiydi. Ama zavallı kızın yüreği acı bir umutsuzlukla burkuluyordu. Peki ya yanılıyorsam? Belki gerçek değildir bu diye düşünüyor, az önce gördüklerini yeniden anımsamaya çalışıyordu. Kitty neyin var? Dedi Kontes Morton. Yaklaşırken halı yüzünden ayak sesleri duyulmamıştı. Anlamıyorum. Kitty hızla kalktı, alt dudağı titriyordu. Kotyon dansı yapmıyor musun? Hayır hayır dedi Kitty. Gözyaşlarından boğuk çıkıyordu sesi. Bayan Norton Kitty'nin ne demek istediğini anlayacağını sanarak onu benim yanımda dansa davet etmişti dedi. O da Prenses Cherbatsky ile dans etmiyor musun diye yanıt verdi ona. Ya bunun ne yararı var sanki dedi Kitty. Kendisi dışında hiç kimse durumu anlayamaz. Bir gün önce belki de sevdiği bir adamı bir başkasına kurban ederek geri çevirdiğini kimse bilmiyordu. Kontes Norton kendisiyle kotyon dansı yapmak zorunda olan Korsunski'ye giderek Kitty'ye davet etmesini rica etti. Kitty en başta dans ediyordu. Bütün dansı yönetmek zorunda olan kavalyesinin buyruklar vermesi, sürekli koşması gerektiğinden neyse ki konuşmak zorunda kalmıyordu. Ronski ile Anna'nın iskemleleri hemen hemen karşısındaydı. Gözlerinin önündeydiler. Genç kız onları gördükçe daha da mutsuz oluyordu. Kendi köşelerine çekildiklerini, şu dolu salonda gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini anlıyordu. Ronski'nin her zaman sakin ve kendine güvenen bir anlam bulunan yüzünde, daha önce gözüne çarpmış olan, kendini suçlu gören, akıllı bir köpeği anımsatan o yumuşak başta anlamı gördü. Anna gülümsediğinde genç adam da gülümseyerek yanıt veriyor, düşünceli durunca o da ciddileşiyordu. Bir tür insanüstü güç. Kitty'nin bakışlarını Anna'ya doğru çekiyordu. Kare giysisi içinde çok sade, çok büyüleyiciydi. Her şeyi bileziklerle süslü yuvarlak kolları, bir dizi incenin sardığı diri boynu, hafifçe dağılmış saçları, ayaklarının ve ellerinin yumuşak ve kibar hareketleri, canlı güzel yüzü, her şeyiyle çekiciydi Anna. Ama bu çekiciliğinde korkunç ve acımasız bir şeyler vardı. Kitty arkadaşına eskisinden daha fazla hayranlık duyuyor, acısı da bu yüzden iyice artıyordu. Yenildiğini hissediyordu. Dayanılmaz acısını gizleyemiyordu. Kotyon sırasında Ronski yanından geçerken genç kız öyle değişmişti ki onu tanıyamadı. Ronski bir şey söylemiş olmak için güzel bir balo dedi. Evet diye yanıt verdi Kitty. Kotyon dansının ortasında Anna Korsunski'nin buluşu olan zor bir figürü yinelerken çemberin ortasına ilerleyerek iki oyun arkadaşı seçti. Önce bir kadını ardından Kitty'yi çağırdı. Kitty korku dolu gözlerle ilerledi. Anna ona dostça işaret etti, elini sıkarak gülümsedi. Ama Kitty'nin kendisine yanıt vermediğini, yüzünde umutsuz ve şaşkın bir anlam belirdiğini görünce arkasına dönüp öteki kadınla neşeyle konuştu. Evet, onda garip, çekici ve şeytanca bir şeyler var diye düşündü Kitty. Anna yemeğe kalmak istemiyordu ama ev sahibi çok üsteledi. Korsunski, Anna'nın eldivensiz elini tutup giysisinin koluyla dayanarak "Kalsanız ya Anna Arkadyevna" diye üsteledi. "Kotyon için bir buluşum var, göreceksiniz, çok harika." Anna'yı sürüklemeye çalışarak yavaşça götürüyordu Korsunski. Ev sahibi de onaylarcasına gülümsüyordu. "Yok, kalamam," dedi Anna gülümseyerek. Gülümsemesine karşın Korsunski ve ev sahibi sesinin tonundan üstelemenin boşuna olduğunu anladılar. "Hayır, aslında sizin baloda Petersburg'da bütün kış ettiğimden daha fazla dans ettim," dedi Anna yanındaki Vronski'ye dönerek. "Yola çıkmadan önce dinlenmem gerek." "Yarın gitmekte kararlı mısınız?" diye sordu Vronski. Anna sorudaki yüzsüzlüğe şaşırarak "Evet, öyle sanıyorum," dedi. Gözleri canlı ve titrek bir ışıkla parlıyor, yüzünde bir gülümseme yayılıyordu. Anna Arkadyevna yemeğe kalmayıp gitti. 24. Levin, Şçerbatskilerden ayrılıp yürüyerek kardeşinin evine giderken, evet, bende itici bir şey var diye düşünüyordu. Geleceğim için iyimser düşünmüyorum. Gurur desem, hayır, gurur yok bende. Eğer gururlu olsaydım kendimi bu duruma sokmazdım. Gözlerinin önüne mutlu, iyi yürekli, akıllı, kendine güvenen, kuşkusuz kendini onun bu akşam düşürdüğü duruma düşürmeyecek olan Vronski'yi getiriyordu. Evet, Kitty onu yeğlemiştir. Bu kaçınılmaz. Yakınmaya hiç hakkım yok. Tek suçlu benim. Onun benim gibi biriyle evlenmek isteyeceğini nasıl düşünebilirim? Sonra aklına kardeş Nikola'yı getirdi. Dünyada her şeyin berbat ve bayağı olduğunu söylerken haklı değil miydi? Kuşkusuz Nikola'ya haksızlık ediyoruz biz. Yırtık kürküyle onu gören Prokofi, onun tükenmiş olduğuna inanabilir pekala. Ama onu başka türlü tanıyan, ruhunun içini inceleyen ben, birbirimize benzediğimizi biliyorum. Ama yine de hemen onun yanına gideceğim yerde yemek yemeye, sonra da şu akşam davetine gittim. Levin bir sokak fenerine yaklaştı. Cüzdanında bulunan kardeşinin adresini okudu ve bir araba çağırdı. Yol boyunca kardeş Nikola'nın yaşamındaki olayları gözden geçiriyordu. Üniversitedeyken ve ayrıldıktan bir yıl sonra arkadaşlarının alaylarına karşın dinin bütün buyruklarına uyarak, ayinlere katılarak, özellikle kadınlardan kaçınarak, oruç tutarak, tüm zevklerden sakınarak manastırda nasıl yaşadığını anımsıyordu. Sonra ansızın içinde bir değişiklik olmuş, en aşağılık insanlarla görüşmeye başlamış, kendini en iğrenç sefahate vermişti. Levin, Nikolay'ın yetiştirmek için köye bir çocuk getirdiğini, bir gün çok öfkeliyken onu çok dövdüğünü, çocuğun annesiyle babasının ona bu yüzden dava açtıklarını da anımsıyordu. Daha sonra şu Yunanlı olayı çıkmıştı. Adam Nikola'ya çok para kaybettirmiş, bonolar imzalattıktan sonra dolandırıldığını söyleyerek savcılığa şikayet etmişti. Birinde ise sokakta gürültü yaptığı için karakolda gecelemişti. Levin, ağabeyleri Sergey Ivanoviç'i annesinden kalan mirastan payına düşene vermemekte suçlayarak aleyhine açtığı şu utanç verici davayı anımsıyordu. Nikolay son olarak da askerlik görevi için gittiği batıda yüksek rütbeli bir subaya vurduğu için mahkeme önüne çıkmıştı. Bütün bunlar bayağı ve utanç vericiydi. Ama Nikolay'ın başından geçen olayların tümünü bilmeyen Levin, onu tanımayanlar kadar kötü, korkunç biri olarak görmüyordu ağabeyini. Nikolay dindarlık, oruç tutma, sofuluk döneminde dinde bir destek, tutkulu huyu için bir engelleme ararken kimse ona yardım etmemişti. Tam tersine herkes, hatta Levin bile alay etmişti onunla. Onu gülünç duruma düşürüyorlar, Nuh ya da keşiş diyorlar, üstü başı dökülürken yardım edecekleri yerde korku ve tiksintiyle sırt çeviriyorlardı. Levin görünüşte berbat bir yaşam sürmesine karşın Nikolay'ın aslında onu küçümseyenler kadar ayıplanamayacağını hissediyordu. Topluma uyum sağlayamayan bir kişilikte ve kendinden hoşnut olmayan bir yapıda doğması onun suçu değildi. Tam tersine her zaman iyi olmak istemiştim. Ona her şeyi anlatacağım. O da bana güvenecek ve kendisini sevdiğimi ona anlatacağım. Ne de olsa onu anlıyorum ben, dedi Levin en sonunda. Saat 10'dan beri belirtilen otele gelince. Kardeşin nerede oturduğunu soran kapıcı Levin'e yukarıda 12 ve 13 numarada diye yanıt verdi. Evde mi? Galiba. 12 numaranın kapısı aralıktı. Kapının aralığından sızan ışıktan kötü bir tütün dumanı ile birlikte Levin'in tanımadığı bir ses yayılıyordu. Levin hafif sinirli öksürük sesinden kardeşinin evde olduğunu anladı. Kapıyı ittiği sırada boğuk bir ses, her şey işlerin yürütülmesine bağlı, akıllıca ve mantıklı bir biçimde diyordu. Konstantin Levin kapının aralığından içeri bir göz atınca böyle konuşanın redinkotlu, sık saçlı genç bir adam olduğunu gördü. Divana oturmuş, yüzü çiçek bozuğu, kolsuz ve yakasız yünlü bir giysi giymiş bir kadınla görülüyordu. Levin kardeşini göremiyordu. Nikolay'ın yabancılarla oturduğu düşüncesiyle yüreği daraldı. Hiç kimse çizmelerini çıkarmış, redinkotlu adamın sözlerini dinlemekte olan adamı duymamıştı. Adam bir girişimden söz ediyordu. Ayrıcalıklı sınıfın canı cehenneme, diyordu Nikolay öksürüklü sesiyle. Maşa, bize yemek ver, kaldıysa şarap ver, yoksa git al. Kadın kalktı, paravanın arkasına girince Konstantin'i fark etti. Nikolay Dimitriç, burada bir bey var, dedi. Ne istiyormuş, diye tersledi Nikolay Levin. Konstantin durduğu gölgelikten çıkarak ''Benim'' dedi. ''Ben dediğin kim?'' diye üsteledi Nikolay daha saldırgan bir ses. Nikolay'ın bir şeye takılarak kalktığı duyuldu. Levin karşısında kapının boşluğunda ağabeyinin iyi bildiği uzun boyunu fark etti. Nikolay zayıflamış, kamburlaşmıştı. Vahşi ve acı çekiyormuş gibi görünüyordu. İri gözleri ürkekti. Levin'in onu görmediği bu 3 yılda daha da zayıflamıştı. Kısa bir ceketten çıkan etsiz geniş elleri zayıflıktan daha da geniş görünüyordu. Saçları daha seyrekleşmişti. Bıyığı hala dikti ve dudaklarını örtüyordu. Değişmeyen gözleri yeni gelen düşmanlık ve alay dolu bir bakışla bakıyordu. Kardeşini tanıyınca gözleri sevinçle parlayarak ''Vay Kostya'' dedi. Ama hemen genç adama doğru döndü. Konstantin'in çoğu zaman onu yaparken gördüğüm şekilde kravattan sıkılan biri gibi başını ve boynunu sinirli sinirli salladı. Aynı anda zayıf yüzünde vahşi, acı çeken, acımasız bir anlam belirdi. Size ve Sergey Ivanoviç'e artık sizi tanımadığımı, tanımak da istemediğimi yazmıştım. Ne istiyorsunuz? Hiç de Konstantin'in düşündüğü gibi değildi artık o. Konstantin Levin, ağabeyini düşündüğü zaman herkese zor ilişkiler kurmasına neden olan kişiliğinin katı ve kötü yanını unutuyordu. Ama şimdi Levin'in gözlerinin önünde pek de konuksever olmayan bir yüz vardı. Özellikle başının sinirli hareketlerini görünce her şey belleğinde canlanıyordu. Bir şey istediğim yok, yalnız seni görmek istiyorum dedi Levin sıkılarak. Yalnızca bunun için geldim. Konstantin'in sıkılganlığı Nikolay'ı gözle görülür derecede yumuşattı. Dudaklarını kımıldattı. Ya öyle mi? Neyse içeri gir otur. Yemek yer misin dedi. Maşa üç tabak yemek getir. Yo dur, beyi tanıyor musun diye sordu Nikolay. Redinkotlu adamı kardeşine göstererek. Bu Bay Kritski. Kievli bir dost. Üstün nitelikli biridir. Alçak biri olmadığından doğal olarak polis onun peşinde. Her zaman yaptığı gibi odada bulunan herkese baktı. Kadının çıkmaya hazırlandığını görünce sana beklemeni söyledim diye bağırdı. Konstantin'in pek çok kez görmüş olduğu gibi bakışlarını hiç ara vermeden çepeçevre dolaştırdıktan sonra kardeşine Kritski'nin öyküsünü anlatmaya başladı. Yoksul öğrencilere ve pazar okuluna yardım eden bir dernek kurduğu için üniversiteden nasıl kovulduğunu, daha sonra bir halk okuluna öğretmen olarak nasıl girdiğini, oradan nasıl kovulduğunu ve sonra da bir olay yüzünden nasıl yargılandığını anlattı. Konstantin Levin sessizliği bozmak için Kritski'ye Kiev Üniversitesi'nden misiniz diye sordu. Evet, Kiev Üniversitesi'ndenim dedi Kritski kaşlarını çatarak soğuk bir sesle. Nikolay kadını gösterdi. Bu kadın da benim eşim Maria Nikolayevna'dır. Onu bir genel evden aldım. Bu sözleri söylerken boynuyla sinirli bir hareket yaptı. Ama onu seviyor, ona saygı duyuyorum. Sonra boynunu sallayıp kaşlarını çatarak ekledi. Benim evime gelen herkesin de onu sevmesini, saygı göstermesini isterim dedi. Gerçek bir kadındır o. Şimdi kimin karşısında olduğunu biliyorsun. Aramızda bulunduğun için alçalmaktan korkuyorsun. İşte kapı, özgürsün. Orada bulunanlara yine sırayla soru sorarcasına göz gezdirdi. Neden küçülecekmişim anlamıyorum. O halde Maşa, üç tabak yemek getir, vodka, şarap, yodur, yo gerekmez, git. 25. Nikolay Levin çaba gösterip kaşlarını çatarak, görüyor musun dedi, canlı canlı. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilmediği açıkça belliydi. Odanın bir köşesinde duran iple bağlı bir demir parçasını gösterdi. Görüyorsun işte dedi, şu gördüğün şey, giriştiğimiz yeni bir işin başlangıcıdır, bir üretim arteli. Konstantin onu güçlükle dinliyordu. Onun veremli yüzüne dikkatle bakıyor, Nikolay'a daha çok acıyor ve artel konusundaki anlattıklarına dayanamıyordu. Konstantin bu işin ağabeyinin zihninde onun kendi kendini küçümsemesini engelleyen bir amaçtan başka bir şey olmadığını anlıyordu. Nikolay konuşmasını sürdürüyordu. Bilirsin ki sermaye işçiyi eziyor. Bizde işçiler, köylüler işin bütün ağırlığını yüklenirler. Ancak bütün çabalarına karşın hayvanların durumunda olmaktan öteye gidemezler. Durumlarını düzeltebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendi kendilerini yetiştirebilecekleri bütün kazançları, ücretin bütün artı değeri sermaye sahiplerince ellerinden alınmaktadır. Toplum da öylesine oluşmuştur ki halk ne denli çalışırsa patronlar o denli zenginleşir, oysa onlar yük hayvanı olarak kalırlar. Bu durumu değiştirmek gerek diye sözünü bitirdi Nikolay. Kardeşine sorarmış gibi baktı. Konstantin, ağabeyinin elmacık kemiklerine yayılan kızarıklığı görerek, evet öyle kuşkusuz diye düşüncesini belirtti. İşte bu yüzden de biz bütün ürünlerin, kazançların ve iş araçlarının ortaklığına dayanan bir hırdavat arteli kuruyoruz. Bu artel nerede kurulacak diye sordu Konstantin. Kazan eyaletinde, Vozdremo köyünde. Neden bir köyde? Bana öyle geliyor ki köyde yapacak çok iş vardır. Köyde bir hırdavat atölyesinin ne işi var? Çünkü köylüler hala eskiden olduğu gibi yine tutsak. İşte bu yüzden siz ve Sergey Ivanoviç köylülerin tutsaklıktan kurtarılmasından hoşlanmazsınız dedi Nikolay bu karşı çıkmaya sinirlenerek. Konstantin Levin içini çekti. Loş ve pis salona bakıyordu. Onun iç çekişi Nikolay'ı daha da kızdırmış gibiydi. Senin ve Sergey Ivanoviç'in düşüncelerini bilirim. Onun olanca gücü, sıkıntısını çekmekte olduğumuz kötülükleri haklı göstermek için kullandığını biliyorum. Levin gülümseyerek, hayır ama neden Sergey Ivanoviç'ten söz ediyorsun diye sordu. Sergey Ivanoviç'ten mi? Şu yüzden diye bağırdı Nikolay. Bu yüzden söz ediyorum ondan işte. Ama neye yarar ki? Bana yalnızca şunu söyle. Evime neden geldin? Bütün bunlardan tiksinirsin sen. Güzel, Tanrı seninle olsun. İskemlesinden kalktı. Evet, defol, defol diye bağırdı. Hiçbir şeyden tiksinmem ben dedi Konstantin yavaşça. Bunu tartışmam bile. O sırada Maria Nikolayevna içeri girdi. Nikolay Levin öfkeyle kadına döndü. Kadın hızla yanına yaklaşıp bir şey fısıldadı. Rahatsızım, bu yüzden çabuk öfkeleniyorum dedi Nikolay. Zorla kendini topladı, içini çekti. Sen de kalkmış Sergey Ivanoviç'ten ve onun makalesinden söz ediyorsun bana. Saçma sapan, yalan, aldatmaca dolu bir yazı. Doğruluk nedir bilmeyen bir insan bu konuda nasıl yazı yazabilir ki? Makalesini okudunuz mu? Diye sordu Kritski'ye dönerek. Gelip masanın yanına oturdu. Yer açmak için yarı açılmış sigara paketini itti. Konuşmaya katılmak istemediği anlaşılan Kritski soğuk bir tavırla okumadım diye yanıt verdi. Nikolay kızararak Kritski'ye döndü. Neden? Diye sordu. Çünkü zamanımı böyle yararsız şeylere harcamam. Ama izninizle zamanınızı yitireceğinizi nereden biliyorsunuz? Pek çoğuna göre düzeyine erişilemez bir makale bu. Onların çok üstünde. Ama benim için anlamı başka. Okurken satırların arasından zayıf noktalarını anlıyorum. Sustular. Kritski yavaş yavaş kalktı, şapkasını aldı. Yemek yemek istemiyor musunuz? Peki hoşça kalın. Yarın tesviyeciyle yine gelin. Konuk çıkar çıkmaz Nikolay Levin kardeşine gülümseyerek göz kırptı. Bu da ünlü biri değil dedi. Bunu iyi anlıyorum. O sırada kapıda duran Kritski ona seslendi. Yine ne var? Nikolay koridora çıktı. Levin, Maria Nikolayevna ile yalnız kalınca ona ''Abimle uzun zamandır mı birlikte yaşıyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, 2 yıldır. Sağlığı çok bozuldu. İçki içiyor.'' ''Ne diyorsunuz? Nasıl içer?'' ''Vodka içiyor. Ona çok zararlı bu.'' ''Çok mu içiyor?'' diye fısıldadı Levin. ''Evet.'' dedi yavaşça Nikolay'ın geldiğini görerek. Nikolay kaşlarını çatarak ikisine de endişeyle ayrı ayrı baktı. ''Ne konuşuyorsunuz?'' diye sordu. ''Yok bir şey.'' dedi Konstantin çekinerek. Ya demek söylemek istemiyorsunuz. Nasıl isterseniz. Yalnız senin ona bir şey demeye hakkın yok. O bir kız, sense bir beyefendisin. Dedi boynunu oynatarak. Her şeyi anladığını, onayladığını ve kusurlarıma acıyarak baktığını görüyorum. Diye sürdürdü sesini yükselterek. Maria Nikolayevna ona yaklaşarak yeniden mırıldandı. Nikolay Dmitriyeviç! Nikolay Dmitriyeviç! Neyse tamam tamam. Peki ama yemek nerede kaldı? Ah işte dedi uşağı tepsiyle görerek. Asık bir yüzle sağ ol dedi. Vodkayı aldı, küçük bir kadehi doldurup oburcasını içti. İç, sen de ister misin? Dedi kardeşine dönerek. Yeniden neşelenmişti. İç, sen de iç, dedi kardeşine dönerek. Yeniden neşelenmişti. Peki artık Sergey Ivanoviç'ten söz etmeyelim. Yine de seni gördüğüme çok sevindim. Ne de olsa yabancı değiliz. Sen de içsene, bana neler yaptığını anlat, diye sürdürdü bir parça ekmek yiyip bir kadeh daha içerek. Nasıl yaşıyorsun? Yine eskisi gibi köyde yaşıyorum. Ekip biçmekle uğraşıyorum diye yanıtladı Konstantin. Ağabeyinin açgözlü bir biçimde yiyip içmesine dehşetle bakıyor ve bu duygusunu saklamaya çalışıyordu. Neden evlenmiyorsun? Konstantin kızararak evlenmeyeceğim dedi. Neden? Benim için bu konu kapandı. Yaşantımı alt üst ettim. Her zaman pek çok kez söyledim. Eğer gerektiğinde hakkım bana verilmiş olsaydı yaşamım çok farklı olurdu. Konstantin konuşmayı değiştirdi hemen. Biliyorsun, şu senin Vanyushkan benim yanımda. Brokovski de Brom'da çalışıyor. Nikolay boynunu gerdi, düşünceli düşünceli durdu. Brokovski'de yapılanları anlat bana. Ev, kayın ağaçları ve sınıfımız hala duruyor mu? Ya bahçıvan Filip, sağ mı hala? Küçük evi ve divanı anımsıyorum. Özellikle evde hiç değişiklik yapma. Çabucak evlen ve her şeyi eskisi gibi düzenle. Karın iyi olursa o zaman gelirim evine. Ama şimdi gelsene evime, dedi Levin. Her şeyi ne iyi düzenlerdi. Orada Sergey Ivanoviç'le karşılaşmayacağımı bilsem hemen gelirdim. Onunla karşılaşmazsın. Ondan tümüyle ayrı yaşıyorum. Evet ama boşuna konuşuyorsun böyle. İkimizden birini seçmek zorundasın. Derken kardeşinin gözlerine sıkılarak baktı. Onun bu sıkılganlığı Konstantin'i etkiledi. Bu konuda benim ne düşündüğümü öğrenmek istersen sana Sergey Ivanoviç'le aranızdaki kavgada ne senin ne de onun yanını tuttuğumu söylemeliyim. Görünüşte sen haksızdın. Aslındaysa o. Ah bunu anladın, anladın bunu diye bağırdı Nikolay neşeyle. Ama bilmek istersen söyleyeyim, ben kişisel olarak senin dostluğuna önem veririm. Neden? Konstantin mutsuz ve sevgiye muhtaç olduğu için Nikolay'a daha fazla değer verdiğini söyleyemezdi. Ama Nikolay bu düşünceyi anladı, kaşlarını çatarak vodkaya elini uzattı. Maria Nikolayevna tombul kolunu vodka sürahisine doğru uzatarak ''Yeter artık Nikolay Dmitriyeviç'' dedi. ''Bırak, karışma bana yoksa seni döverim.'' diye bağırdı Nikolay. Maria, Nikolay'ı da gülümseten tatlı bir gülümsemeyle vodkayı çekip aldı. ''Onun hiçbir şey anlamadığını mı sanıyorsun?'' dedi Nikolay. ''Her şeyi bizden daha iyi anlıyor. Onda insanı duygulandıran iyi bir yan yok mu?'' Konstantin bir şeyler söylemiş olmak için kadına ''Eskiden hiç Moskova'da bulundunuz mu?'' diye sordu. Ona siz deme, bu korkutur onu. Genel evden çıkmak isterken onu yargılayan yargıç dışında hiç kimse ona siz demedi. Tanrım, şu dünyada ne delilikler var, dedi birden. Şu yeni mahkemeler, şu sulh yargıçları, şu tarım dairesi, ne canavarlık. Sonra yeni kuruluşlara verip veriştirmeye başladı. Konstantin Levin bu söylevleri dinliyordu. Kendisi de aynı düşüncede olmasına karşın ağabeyinin ağzından toplumsal kuruluşlarla ilgili bu saçma eleştirileri duymak onu hoşnut etmiyordu. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.